Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı. Bugün Konuşa Konuşa ile karşınızdayım. Bugün AKP'nin büyüme modelini konuşacağız. İnşaat sektörü üzerinden. Biliyorsunuz AKP'nin 18 yıllık iktidarının ekonomik gelişim katalizörü inşaat sektörü. Ancak her ne olursa olsun, hangi kriz patlak verirse versin, inşaat sektörü bundan olumsuz etkilenmiyor. Her dönemin her daim kazananı durumunda, özellikle AKP'nin yarattığı belki bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar bir müteahhit kitlesi var. Bunlar devlet kamu ihalelerinde de en büyük payları alan, önemli projeleri yapan, servetine servet ekleyen müteahhitler ve şirketleri. Şimdi bir konuğum var. Bu konuyu konuşacağız. Hem bu büyüme modelini hem de bu inşaat şirketlerinin kamudan elde ettiği faydalar karşısında kimlerin cebinden para gittiği ve toplumun kaybettiklerini masaya yatıracağız. Konuğum gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür. Bahadır Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bahadır Bey, siz gazete Duvar'daki son yazınızda inşaat siyaset kompleksi kim kimi besliyor sorusunu soruyorsunuz. Orada bir dizi eleştiri getiriyorsunuz bu mekanizmaya ve diyorsunuz ki devlet çökmediği, iktidar değişmediği müddetçe de bu iş modeli, yani iktidarla bu inşaat çevrelerinin ilişki ağı mevcut yapısını koruyacak. Bundan da elbette birileri kaybederek çıkacak, birileri kazanırken. Biraz anlatır mısınız bu modeli, 18 yıldır devam eden modeli bize?
Tabii inşaat aslında çok eskiden beri, yani Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri önemli bir ekonomik faaliyet. Hep ekonomik faaliyetlerin merkezinde olmuş. Bu Türkiye'nin kapitalizminin gelişimiyle ilgili bir özellik. Pardon. Bir yerli sermaye yaratma ideali olduğu için, o zaman bir politikası olduğu için, bunun en hızlı, en çabuk yapılabilmesinin yolu da inşaattı. Dolayısıyla inşaat aslında başından beri ekonominin önemli faaliyet alanlarından birisi. Hem istihdam yaratma açısından hem pek çok sektörü besleme açısından. Tabii inşaatın gelişmesinin temelinde de Cumhuriyet dönemi devlet müteahhitliği yatar. Yani bugün Türkiye'nin Enkas'ından, Alarkos'undan pek çok büyük şirketine baktığınız zaman, özellikle 1940'lardan sonra 1950'lerde kamuda çalışmış mühendislerin istifa edip ayrıldıktan sonra aldıkları o tercihli kredilerle kurdukları şirketler ve bu şirketlerin işlerinin tamamı o dönem devletin altyapı projeleri, özellikle yol, 50'lerde başlayan karayolu yapımı, o yol projeleri, işte baraj projeleriyle birlikte büyümeye başladılar. Ama bu dar, çok dar bir kesimi kapsıyor tabii, inşaat bu kadar büyük değildi. Sonra 70'lerde sonra konut sektörü başladı. 80'lerde bu konut sektörü iyice yayıldı. Özellikle İstanbul'da kentsel rant üzerinden inşaat faaliyeti, kurulan inşaat şirketleri sayısı çok arttı. Şimdi inşaat hep her dönem ekonomide böyle bir merkezi rol oynamıştır. Hem de hep siyasi iktidarlarla sıkı bir ilişki halinde olmuştur. Çünkü bir yandan hani imar planları kentsel ranttan yararlanmak için, diğer yandan da bu devlet müteahhitliği dediğimiz, yani kamu altyapısı projelerini alabilmek için de her zaman siyasi iktidarlarla içli dışlı olmuşlardır. Bu kendilerine yakın, iktidarla kendilerine yakın şirketlere bu avantajı sağlamışlardır. Ama AKP dönemine kadar aslında inşaat dediğimiz sektörün büyük kısmını konut üretimi oluşturuyordu. Yine büyük altyapı, tabii barajlar yapılıyordu, yollar yapılıyordu ama asıl merkezi konumunu konut üretimi, muazzam bir konut üretimi oluşturuyordu. Dolayısıyla aslında belki şu girişte bir bahsettiğiniz çerçevede bir küçük düzeltme yapayım. Tabii. Eski krizlerde ilk etkilenen sektör inşaattı aslında. Bu konut üretiminden dolayı. Çünkü insanlar kriz zamanı gelirleri azaldığı zaman, maliyetler arttığı zaman bir anda konut alımı en hızlı düşen, talebi düşen sektördü. Dolayısıyla konut sektörü de çok büyük sermayelerle, büyük yatırımlarla, büyük şirketlerin güçlü finansal yapılarıyla yapılan bir sektör değildi. Hani yapsatçılık dediğimiz bir ağırlıklı olarak karaktere sahip. Dolayısıyla çok hızlı etkileniyordu. Ama AKP dönemi yine bu karakter sürse de şöyle bir farklılık oldu. Tabii bunun nedeni de bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başlayan bu yap işlet devret modeli ne dayanan bir inşaat faaliyeti aslında. AKP dönemi tabii bir de kamu özel işbirliği projeleri adı verilerekten bu yap işlet devret modeli inşaat faaliyeti, yani devasa altyapı projeleri, otoyollar, köprüler, havalimanları, hatta kanuna göre artık mezarlıklar, balıkçı barınakları, limanlar, her şey yap işlet devret modeliyle yapılabiliyor. Böyle bir kapsama alındı. Bu devlet müteahhitliği dediğimiz, yani devletin, kamunun verdiği inşaat işlerinin inşaat sektörünün merkezi haline getirdi. Yani sadece kamu özel işbirliği projelerine baktığımız zaman 200 milyar dolara yakın, yap işlet devlet modeline baktığımız zaman 200 milyar dolara yakınlık bir 1990'lardan sonra ama ağırlıklı olarak 2002'den sonra bir projeler uygulamaya geçtiğini görüyoruz. Bunun yanında tabii AKP dönemi şu da belirgin bir şekilde öne çıktı. O zamana kadar konut üretimi ağırlıklı olarak özel sektördeyken özellikle orta ve dar gelirli, yani kitlesel konut üretimi, TOKİ biliyorsunuz 2005'te TOKİ yasası değiştirildi ve TOKİ neredeyse konut üretiminin bir tekeli haline geldi. Bunun yanında hazine arazileri bu konut üretimi için kullanmaya başlandı. İşte ormanlık alanlar konut üretimi için kullanmaya başlandı. Tarımsal araziler imara açılmaya başlandı. Dolayısıyla arsa üretimi de aslında siyasi iktidarın tek eline geçmiş oldu. Yani devletin kurumu üzerinden siyasi iktidarın tek eline geçmiş oldu. TOKİ'de bu konutlar için hani yüzlerce şirkete, yani kendisi eskiden de yine taşeron kullanırdı ama bu bir sisteme dönüştü ve yüzlerce şirkete konut yaptırdı. Bir yandan bu konut üretimi de aslında devletin tek eline geçmiş oldu. Diğer yandan dediğim gibi ağırlıklı olarak daha büyük bir kaynağın aktarıldı. Kamu özel işbirliği projeleriyle de yine bir siyasi iktidarın tek eline geçmiş oldu. Tek elinde olmuş.
Evet.
Peki, bu nedenle son krizde daha az etkilenmesinin ana kısmının buna bağlamıştım ben.
Peki Bahadır Bey, bir de hazine garantisi var. Şimdi yıllardır konuşuyoruz, köprüler yapılıyor, yollar yapılıyor ama kimse geçmiyor köprülerden, o yollardan. Ama yine de hazine şirketlere, firmalara para ödemeye devam ediyor. Milyarlarca dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Yani burada bir avuç müteahhit para kazanırken ve hiçbir şekilde krizlerde dahi belleri bükülmezken hazinenin, dolayısıyla toplumun vergilerden bu alana büyük paralar aktarılması. Yani bu sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir çarpıklık yaratıyor? Ve genel olarak baktığınızda toplumun ekonomik büyümesini, kalkınmasını aslında engelleyici bir faktöre dönüşüyor mu? Yoksa bunlar normal, olası şeyler mi?
Şimdi bu kamu özel işbirliği projelerinden bahsediyorsunuz. İşte bu köprüler, otoyollar, havalimanları kastettiğimiz şey, evet. Hazine garantili, gelir garantili projeler dediğimiz projeler. Tabii bunlar aslında dünyada hani eş zamanlı Türkiye'de de başladı, dünyada da yapıldı falan ama dünyada neredeyse o projeler son yıllarda daha azalmaya başladı. Türkiye gibi ülkelerde bir anda patlamıştı bu tür altyapı projeleri. Çünkü ekonomiyi hızlı bir şekilde kalkındırmanın yolunun bu olduğu düşünülüyordu. Ve gerçekten de büyüme oranlarını arttırdı ama muazzam bir kaynağı da kamudan özel şirketlere transfer etmeye başladı. Artı dünyada özellikle mesela İngiltere'de, işte bugün biz şehir hastanelerini tartışıyoruz. İngiltere mesela sağlık sisteminin çökmesinin en önemli nedenlerinden birisi, bu projeyi ilk uygulayan ülkelerden, hatta bizim model İngiltere modelinden aslında esinlenilmiştir, şehir hastanesi modeli. Oralarda ilk basamak sağlık sistemleri çöktü, acil sistemleri çöktü ve 2016'da oradaki Sağlık Bakanlığı'nın kendisinin yayınladığı raporda bu kamu özel işbirliği projeleriyle yapılmış hastaneler nedeniyle hem maliyetleri çok arttı, yani devlet kendisi yapsa daha az maliyete inşa edebileceği hastanelerin, daha az maliyete hizmet verebileceği sağlık hizmetinin şu an özel şirketlere ihale edildiği için, gelir garantisi de verildiği için kat kat fazla üstüne çıktığı söylenmişti. Keza Kanada'da öyle. Yani Batı'da bu tür model uygulayan ilk ülkeler neredeyse bundan vazgeçmeye başladılar. İşte Fransa demiryolları için aynı şekilde yayınladığı raporda, otobüs işletmeleri için yayınladığı raporda kamu özel işbirliği projelerinin kamuya zararlı projeler olduğu ve en önemlisi de toplumsal kaynağı belli bir kesime aktardığı için gelir dağılımını etkilediği gelir dağılımını bozduğuna yönelik raporlar yayınladılar. Bunları devlet kurumları yayınladı. Bizde ise bu projeler neredeyse şeye dönüştü. Hani ihtiyaçtan ya da işte o dönemki ekonomi ihtiyacından ihtiyacına dair yapılmak amacından çıkıp neredeyse siyasi iktidarla iç içe geçti ve siyasi iktidarın bir şeyine dönüştü. Sembollerine, siyaseti bunun üzerinden yürütmeye dönüştü. İşte bu mega projeler, çılgın projeler diye isimler verilerek yapılan, 2010'lardan sonra özellikle yapılan projeler böyle bir siyasi anlama da büründü. Ama şöyle bir gerçek var tabii, sizin söylediğiniz nokta çok doğru. Bu projelerin bütün özelliği, amacı şu, ülkenin ihtiyaçları yani planlama ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktan çok büyük bir kaynağı, büyük bir kamu kaynağını hızlı bir şekilde belli kesimlere aktarmaya dönük. Özünde altında yatan şey bu. Nasıl oluyor bu? İşte bahsettiğimiz gibi 20-25 yıllık anlaşmalar yapılıyor mesela bir köprü için. Burada geçiş garantileri, yani gelir garantisi veriyorsunuz şirkete. Hiç kimse geçmese dahi sana yılda şu kadar para ödeyeceğim diye. Üstelik o geçiş garantileri neredeyse tamamı dolar ve euroya endeksli olduğu için artı ABD enflasyon, ABD'deki enflasyon oranlarına endeksli olduğu için ve şimdi yeni de geldi biliyorsunuz artık yılda bir kez hesaplanıyordu. Şimdi kur artışından dolayı geçen yazdan bu yana 6 ayda bir hesaplanmaya başlandı birçok projelerde fiyatlar, geçiş ücretleri. Dolayısıyla neredeyse yani hiç kimse hiçbir şekilde hizmeti karşılamasa dahi büyük bir gelir kamudan buraya aktarılıyor. İşin bir yönü bu. İkinci yönü bir kere bu projeler için kamulaştırmayı devlet üstleniyor. Araziyi yeri devlet veriyor. Artı bir de bu şirketler bu projeleri yapmak için ihtiyaç duydukları finansmanı yani krediyi aldıkları zaman buna kefil olan da hazine. Neredeyse %100'üne kefil oluyor hazine alınan kredilerin tamamının. Burada da bir borç üstlenim anlaşması imzalanıyor bu şirketlerle. Bu şu demek, yani herhangi bir şekilde mesela bu pandemi dönemi örneğin mücbir sebepten dolayı diyelim Osman Gazi Köprüsü'nü işleten şirket ben artık bunu işletemiyorum. Virüsten dolayı zor duruma düştüm dediği anda yani mücbir sebep kullanıldığı anda mesela bu anlaşmadan dolayı o güne kadar kullandığı, çektiği bütün kredilerin hazine üstleniyor. Doğrudan otomatikman hazineye kalmış oluyor. Bugün hazinenin üstlendiği gelir garantisileri 25 yıllık sözleşme boyunca vereceği gelir garantilerinin dışında artı 17 milyar 200 milyon dolarlık hazine borç üstlenim anlaşması imzalamış. Yani 17 milyar 200 milyon dolarlık şirketlerin, özel şirketlerin kredisine devlet kefil olmuş. Ödenmediği zaman, aksadığı zaman, herhangi bir durumda, ileride savaş durumu olur, yine bundan daha ağır bir salgın durumu olabilir, büyük bir ekonomik bunalım krizi daha gelebilir, bu şirketler bunları işletemeyebilir. O durumda doğrudan bu krediler hazineye kalacak. Tabi burada şunu da bilmiyoruz. Bu krediler ödeniyor mu, ödenmiyor mu? Çünkü çoğu bu kredilerin büyük bir kısmında kamu bankalarının da payı var.
Yeniden yapılandırmalar var. Sürekli duyuyoruz zaten. Yeniden
yapılandırmalar var. Mesela havalimanını alan şirketler 6 milyar euroya yakın kredisini yeniden yapılandırmak için başvurmuştu. O kredilerin içindeki %70'i, o kredilerin %70'i 3 tane kamu bankasına ait. Şimdi bütün bunları bilemiyoruz. Hatta Sayıştay geçen yıl yayınladığı raporunda özellikle şunu vurgulamıştı. Bu hazinenin kefil olduğu projelerde bu kredilerin bilgisi tam olarak devlete verilmiyor diye. Yani nasıl kefil olmuş, ne kadarına kefil olmuş, artı hangi kefaletler verilmiş, şirketler bu kredilerin taksitlerini ödüyor mu, ödemiyor mu konularında hiçbir bilgi bulunmadığını söylüyor hazine müsteşarlığına bunun yasaya aykırı olduğunu bakanlıktan gelen yanıt da bunun bir ticari sır olduğunu. Yani devlet, devletin kendi kurumundan bilgi saklamış oluyor. Dolayısıyla gördüğümüz manzara zaten geçiş garantilerinden dolayı çok ağır bir yük bindiğini biliyoruz. Neredeyse köprülerin ve yolların maliyeti kadar geçiş garantisi 1-2 yılda ödenmiş oldu çoğu yerde. Yani o köprüleri, yolları devlet yapsa geçiş garantisi verdiği kaynakla köprünün maliyetini çıkartmış oluyordu. Şimdi bu 20-25 yıl boyunca devam edecek. Artı bir de bilmediğimiz yön, bir de bu borçlar var. Şöyle de düşünelim. Mesela Gebze Osman Gazi Otoyolu için 2013'ten itibaren kredi anlaşmaları 2014'te imzalandı. Birisi de 2015-2016'da imzalandı. Hala imzalanıyor parça parça yapıldığı için. O zamanki kurla düşündüğünüz zaman 2013'te 2,5 lira civarındaydı. Şimdi 6.80'lerde. Yani kefil olduğunuz borç neredeyse 3 katına, Türk lirasına çevirdiğiniz zaman 3 katına ulaşmış durumda. Şimdi bu yönde var.
Peki şunu sorayım o zaman, siz, ben şöyle tanımlayayım, bu sınırsız toleransın sebebi ne diye sorayım. Siz yazınızda inşaatçıları bir hayduttan daha cüretkar kılan nedir peki diye soruyorsunuz. Hem bu yönünü sorayım, neden AKP iktidarı inşaatçılarla bu kadar eklemlenmiş, iç içe geçmiş ve sınırsız bir kredi açmış görünüyor. Bir diğer ayağında da dediniz ki bankalara milyarlarca euroluk kredi çektiler bankalardan, kamu bankalarından özellikle. Bir koronavirüs krizini zaten yaşıyoruz ama ekonomi ve bankacılık sistemi çok ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin sebeplerinden bir tanesi olarak inşaat sektörünün belki de geri dönmeyen, bilemiyoruz çünkü orası da muallak, siz söylediniz, kredilerinin payı olur mu, ne dersiniz?
İlk sorunuz için şunu söyleyeyim. AKP özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanından beri bu konut ve inşaat konusuna özel önem verdiğini biliyoruz zaten. Kiptaş'la başlayan. Çünkü bunun birkaç tane nedeni var tabii. Öncelikle o zamandan başlayarak söylüyorum. Yani Kiptaş, sonra TOKİ, bir konut üretimi, yani inşaatın bir alanıyla ilgili kastediyorum bunu. Bunun bir nedeni şuydu. AKP'nin özellikle Kiptaş ve TOKİ üzerinden, yani belediyeden başlayarak daha sonra TOKİ ile devam ettirdiği konut üretiminin siyasi amaçlarından birisi dar gelirli kesime yönelik bir politikaydı aslında. Yani bu siyasi getirisi olan bir politikaydı, sandıkta karşıtı olan bir politikaydı. Bir rıza üretimi sağlıyordu aslında. Dar gelirli veya orta gelirli kesime konut imkanı sağlamak. Bunu uygun, o dönem için uygun maliyetlerle sağlamak, mesela uygun taksitlerle sağlamak, yoksul, dar gelirli, çalışan kesim için siyasi iktidarla bir bağ kurabiliyordu. İşin bir bu yönü vardı. İkinci yönü, ekonomiyi dediğim gibi hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde büyütebilmenizin yollarından birisi tüketim ve inşaat olarak belirlendi o zaman. Hükümetin ana iktisadi politikası olarak, ana aksanı buraya oturturdu. Yani krediyle tüketimi pompalamak, inşaatla da hızlı bir şekilde ekonomiyi canlandırmak. Çünkü şunlara yarıyordu inşaat. Bir istihdam deposuydu. Sonuçta ucuz, esnek, güvencesiz, yani vasıfsız iş gücünü çok kolay bir şekilde burada istihdam etmeye yarıyordu. İkincisi, bağlantılı olduğu, yani aşağı yukarı 100'e yakın sektörle, 100'den fazla sektörle bağlantısı olmasından dolayı burası canlandığı zaman piyasada bir canlılık olmuş oluyordu. Şimdi bunların etkisini de gördü aslında. Yani sadece inşaata dayalı ve tüketime dayalı ekonomik modelin hızlı bir büyümeye ulaştığını gördük. Ama burada tabii şöyle bir sorun var. Bu hızlı büyüme ne pahasına yapıldığı önemliydi. Yani o krizlerde bunu görüyoruz. Hem bu kamu kaynaklarında görüyoruz. İşin bu yönde var. Yani iktidar için böyle iki tane temel politikadan yola çıkarak inşaatla bir ilişki kuruyordu. İnşaatı bu kadar çok kolluyordu. Ama şu da vardı, burada bir siyasi amaç da vardı. Sürekli olarak sonuçta bu geçmişte de hep Türkiye'de hep yandaş yaratma hevesi vardır. Bu Demokrat Parti'den beri gelir. Özal zamanında vardı, Demirel zamanında vardı. Yani Türkiye'nin bir şeyidir bu, yapısal sorunlarından birisidir. Ama AKP zamanı bu çok büyük boyutlara ulaştı. Çünkü AKP 2002'lerden 2007-2008'lere kadar sürekli olarak kendisini işte bürokratik oligarşiyle, işte yerleşik, özellikle TÜSİAD'ı kastetmek, yerleşik mevcut eski İstanbul sermayesiyle mücadele ettiğini, müesses nizamla bir kavgaya tutuştuğunu, böyle bir retoriğe, siyasi retoriğe sahipti. Dolayısıyla bunun içinde sürekli olarak kendine bağımlı bir, kendine bağlı, kendi çevresinde oluşmuş bir sermaye grubu yaratma hevesi de vardı. İnşaat bunun en kolay yoluydu. Yani bir sanayi yatırımıyla yıllar sonra yaratabileceğiniz şeyi, kamu kaynağını hızlı bir şekilde belli şirketlere, belli yandaşlarınıza, kendi partilerinize aktaraktan bir sermaye birikimi sağlayabilirdiniz ki bunu sağladı. Bugün Türkiye'de 400 bin müteahhit var mesela, 400 bin inşaat şirketi var. Bunların neredeyse pek çoğu 2002'lerden sonra bu faaliyetlere girmiş. Şimdi böyle bir etkisi vardı. Ama bu bir süre sonra şuna da döndü tabii. Buradan hem şirketlerinizi besliyorsunuz, hem bu şirketleri beslerken aynı zamanda kendi kadrolarınızı da besliyorsunuz. Kendi çevrenizi de besliyorsunuz. Yani bizim eskiden yolsuzluk dediğimiz şey neredeyse inşaat faaliyetine gömülü hale gelmiş oldu. Yani bu siyasi iktidara ekonomik bir avantaj da sağlıyordu. Dolayısıyla başkanlık rejimine geçtikten sonra başkanlık rejimiyle neredeyse bu devasa mega projeler arasında kurulan ilişki esasında AKP ile inşaatın simbiyotik bir ilişki haline gelmesinin ifadesiydi. Yani nerede iktidar bu faaliyetle siyasi bekası arasında bir bağlantı kurdu. O yüzden havalimanını eleştirenlere ya da işte köprüyü tartışanlara, bu ekonomik yönünü tartışanlara bir hain, işte bir şey düşmanı, devlet düşmanı muamelesi yapmasının nedeni budur. Bunu havalimanında çok açık görmüştüm. Evet. Şu an mesela şehir hastaneleri için söylediği söz mesela Erdoğan'ın. Zarar etsek de biz bunu halkımız için yapıyoruz. Buna karşı çıkanlar işte Batı bu böyle bir olanağa sahip değil. İşte bu kıskanıyor mesele sen çok fazla.
Evet, Almanya özellikle.
Almanya kıskanıyor falan meseleleri. Hep bu inşaatla siyaset arasındaki ilişkiyi gösteren, iç içe girmiş ilişkiyi gösteren bir yapı.
Yani siyaset aslında inşaatı besliyor, inşaat da siyaseti besliyor, sistemin devamını sağlıyorlar.
Bu şöyle bir yapı değil bence. Çünkü ben yazıda da onu belirtmeye çalışmıştım. Artık kamu kaynağı, ağırlıklı kamu kaynağının aktarıldığı, yani inşaatın merkezine oturmuş projelere baktığınız zaman tamamı kamu ihalelerle verilmiş projeler ya da yap işlet devlet projeleri. Yani müşterisi devlet olan projeler bunlar. Bu kaynaklar da hani milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Böyle bir pazar, böyle bir kamu pazarı var. Bu şirketlerin tek muhatap olduğu, tek memnun etmesi gereken müşteri siyasi iktidar artık. Siyasi iktidarın eline mahkumlar. Dolayısıyla büyük, ismini bildiğimiz büyük 5-10 şirketten başlayıp aşağı doğru düşündüğümüz zaman yılda 25-30 bin şirket kamu ihalesi alıyor. Bunlar ana şirketler. Bunların yerel taşeronlarını kattığınız zaman, yan sanayini kattığınız zaman binlerce şirketi buradan besleyen bir sektör haline getiriyorsunuz. Ve bu sektörü tamamen siyasi iktidarın inisiyatifine kalmış oluyor. O yüzden mesela pandemi zamanı önceden inşaatçıların her şeye rağmen, bütün uyarılara, bütün yasalara, o paniğe rağmen hiç umursamadan, salgını umursamadan işçi çalıştırmaları işte ortaya çıktı görüntülerde. Yasalara uymadılar, kurallara uymadılar, hastalanan işçiyi işten attılar, sözlü bundan şikayet edildi işten attılar ama hiçbir şekilde hiçbir soruşturmaya yasal bir kurumla muhatap olmuyorlar. Bunun nedeni de bu, hem bu aymazlığın, bu yüzsüzlüğün diyelim nedeni de bunu alenen yapmalarının ve hiçbir kanuni yaptırıma maruz kalmamaların nedeni benim bahsetmeye çalıştığım inşaatla siyaset arasındaki bu iç içe geçmiş ilişki ve inşaatın artık büyük kısmının, inşaat şirketlerinin faaliyetinin büyük kısmının kamuyla olması, yani siyasi iktidarla bir ilişki içinde olması. Hani bu başkanlık rejimine geçerken söylenen şirket devlet modelinin neredeyse en tipik örneğini, somut örneğini bu inşaat faaliyetinde görüyoruz. Dolayısıyla da halka yönelik bir sorumluluk taşıma gereği duymuyorlar.
Peki şunu sorayım Bahadır Bey. Yani bankalar kısmına da geleceğiz ama peki bir çöküş söz konusu olduğunda, çünkü genel görüş yönde bu sistemin sürdürülebilir olmadığı yönünde siyasi iktidar ayağında ya da inşaat ayağında onu tetikleyen belki birbiriyle bağlantılı bankacılık sisteminde yaşanan bir çöküş, toplu bir çöküş şu beraberinde getirecek mi? Yani birbirini tetikleyip bunlar birbirinden bağımsız, biri çöktüğünde diğeri ayakta kalabilecek yapılar mı? Siyasi iktidar için de aynı şeyi soruyorum.
Bir kere bu bahsettiğim bu yapının ayakta kalması, sürdürülebilir olması şundan mümkün değil. Şu açıdan, yani hani ben orada bahsederken hani devlet çökmedi ya da iktidar gitmediği müddetçe evet bu model geçerliliği korur diyorum. Dememin nedeni biraz önceki bahsettiğim ilişki ağıydı. Ama bir de ekonomik gerçekler var. Dediğiniz gibi bu projeler kamuya kazanç getiren, gelir getiren ya da işte vatandaşın refahını artıran projeler değil. İstihdamı artıran projeler değil. Tamamen kamu kaynağını hızlı bir şekilde bu şirketlere aktarmaya dönük projeler. Vergilerle toplanan, vatandaşlar özellikle dolaylı vergilerin geldiği aşama hepimizin malumu, yani hani nerelerden nasıl vergi alındığı, o vergileri direkt olarak buraya aktarıyorsunuz. Bu şuna yol açıyor. Devletin o kaynağı başka yerlere harcaması gereken kaynağı, başka yerlere harcayabileceği kaynağı neredeyse taahhüt koymuş oluyorsunuz 25 yıl boyunca. Yani ipotek koymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla hem krediler, yani alınan kredilere yapılan verilmiş kefil, hem bu geçiş garantileri, hem sürekli olarak bu projeleri tekrar tekrar yeni projelere adım atmanız, neredeyse işte bütçeyi buraya emanet etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sizin eğitime, sağlığa, başka alanlara ayıracağınız bir kaynak kalmamış oluyor.
Yani toplumsal refah söz konusu değil bu planlamada.
Tekrar alabilir miyim acaba?
Yani toplumsal refahın gerçekleştirilmesi mümkün değil. Zaten böyle bir hedef de yok gibi görünüyor.
Şimdi hazır vergilerden zaten vergi bir yoksullaştırma aracıdır. Zaten oradan yoksullaşıyor, ücretler düşük. Oradan topladığınız kaynağı siz tekrar halkın ihtiyaçları diye refah için kullanmak yerine şirketlere aktardığınız zaman ve o projelerde bir istihdam, bir değer yaratan projeler olmadığı zaman, çünkü inşaat yapılır, satılır, o değeri orada çıkar. Yani bir rant değeri vardır hani el değiştirdikçe, ama bir üretim değildir. Yani sürekli olarak bir pazara, piyasaya yönelik alınır satılır bir şey üretimi değildir bu. Bir köprüyü yaptığınız zaman artık orada o hizmet olarak kalıyor, ama o oradan devlet bir gelir elde etmiyor. Aksine üzerine bir de kamu kaynağı aktarmak zorunda kalıyor vatandaşın. Bir de vatandaş da kendisi geçtiği zaman ödüyor. Dolayısıyla çifte bir yoksullaştırma şeyine dönüşüyor, mekanizmasına dönüşüyor. Şöyle diyeyim, Türkiye'de gelir dağılımı 2009'lardan sonra çok hızlı bozulmaya başlandı. Yani en zengin %20 ile en fakir %20 arasındaki makas hızlı açılmaya başlandı. O makasın açılmasıyla bu büyük projelerin giderek genişlemesi, sayısının artması arasında bir paralellik vardır. Çok dolaylı bir bağlantı değildir bu. Yani yoksullaşmayla inşaat arasında dolaylı bir bağlantı yok. Özellikle mega projeler, kamu özel işbirliği projeleri doğrudan insanları yoksullaştıran bir projedir. Çünkü onlar için harcanması gereken kaynağı başkasına aktarmış oluyorsunuz. Artı 20-25 yıllık projeler olduğu için ve garantiler verildiği için sadece bu kuşakları değil, gelecekteki kuşakları da, gelecekteki kuşakların hakkı olan kaynağı da bugünden teslim etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla o yoksulluk gelecek kuşaklarına taşınmış oluyor. İşin bu yönü. İkinci yönüne gelirsek, bütün maliyetler, bu ödemeler, maliyetler, kredilerin çoğu kamu bankaları vasıtasıyla devletin üzerinde. Dolayısıyla bu aslında gizli bir borçtur. Yani 17.2 milyar dolar devletin şu an gizli borcu var. Kağıt üzerinde, şirketler üzerinde görünen, kağıt üzerinde şirketlerin hesabında görünen ama garantisine baktığımız zaman hazine devletin imzası olduğu için bu borç aslında dolaylı yoldan devletin borcudur. Yani devlet borcunu hesaplarken artı bir 17.2 milyar dolar daha yazmak lazım. Bir de biz şunu 90'lardan çok iyi biliyoruz. Kamu bankalarının bu denetlenemeyen kredi mekanizması, kime ne verdiğini bilemediğimiz zaman, o zamanlar görev zararı diye yazılıyordu. Sonra ortaya çıktı ki işte milyarlarca lira, o dönemin susurluk raporunda da geçer, milyarlarca liralık kredi kayıp, dönmemiş. Şirketlere verilmiş, o şirketler başka şeyler için kullanmış, hiç peşine düşürmemiş, yapılan anlaşmalar, yani bu krediler almak için kan bankaları uğraşmamış. 94 krizinde de ortaya çıktı bu. 98'de de 2001'de de ortaya çıktı ki kan bankalarını zarara uğratan şey bu kredilerdi özellikle. Ve bunlar görev zararı adı altında o kaleme yazılıyordu. Şimdi şu bugün baktığımız zaman bu projelere çok yoğun bir kan bankasından kredi aktarıldığı için ve bu krediler dönüp dönmediğini bilmediğimiz için o bankaların finansal yapısını zayıflatan unsurlar, en önemli unsurlardan birisi bu. Ama kamu bankası olduğu için o zayıflığı, yani o zararı bize yıkma şansına sahip. Çünkü oraya sürekli olarak sermaye desteği de yapılıyor. Yani vergilerden, vatandaşın toplanan vergilerden sermaye desteği de yapıyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir şeye dönüyor. İyi zamanda, yani şu an projeler yürürken maliyet yine bize yıkılırken, herhangi bir kriz çıktığı zaman, zor duruma düşüldüğü zaman, bir buhrana evrildiği zaman, o krediler dönmediği zaman, yani işler sarpa sarmaya başladığı zaman da o maliyet de dolayısıyla bize yıkılmış oluyor. Söylediğiniz şekilde, yani her gün, her saat bizi fakirleştiren, yoksullaştıran ve önümüze daha büyük bir risk çıkartan, daha büyük bir yoksulluk çıkartma potansiyeline sahip projeler bunlar.
Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Bu bahsettiğiniz mekanizma sürdürülebilir değil. Siz de bunu söylüyorsunuz. Buradan ekonomistlerin bir bölümü IMF'ye kadar gidecek bir süreçten bahsediyorlar. Kaçınılmaz olarak da yorumluyorlar. Sizin bu noktadaki görüşünüz ne? Yani çünkü swap için dünya turlanıyor, para için kuruluşların kapıları çalınıyor, bir bir kapanıyor. Nerede sonuçlanacak bu gidişat? IMF'nin kapısında mı?
Yani IMF meselesinde bu bilinemez yani. Hani ama bu iktidarın şöyle bir şey net olarak karar verdiğini görüyoruz. Yani IMF'ye kesinlikle gitme gibi bir niyeti olmadı. Zaten gitmesinin de şu an için hiçbir imkanı yok şu açıdan. Hani IMF krediyi verir ve sizden bir mali disiplin programı ister. Mali disiplin demek hükümetin kendisini kendi elleriyle seçmenin gözünde yok etmesi demektir. Yani bütün bu projeleri kısmak zorundasınız. Bütün bu kaynak akışını kısmak zorundasınız. Bu ihaleleri kısmak zorundasınız. Böyle bir şeye girdiği anda bu kadar iç içe geçmiş, yani bunlarla, bu projelerle, inşaatla, ihalelerle böyle simbiyotik ilişki haline gelmiş bir iktidar böyle bir şeyi zaten hani kendi varlık koşulunu ortadan kaldırmış olur. Hı hı. Görünen de zaten hani bunu daha yakından takip eden iktisatçılar da söylüyor. Şu an için pek mümkün görünmüyor ama iktidar neye oynuyor? Yani niye, neyi fırsat olarak görmeye, hı hı, çalışıyor? Bütün hesabı işte küresel ticari dengede, küresel ekonomide bir yarılmanın ortaya çıkacağı, ki bunun işaretleri görülüyor. Yani ABD-Çin ticaret kapışması, işte Avrupa'nın yaşadığı durum, bütün bunların arasında hani dış politikada nasıl Suriye'de böyle güçler dengesiyle oynayaraktan bir pozisyon edinmeye çalıştıysa, bunun kabaca benzetiyorum, benzerini ekonomide de yapmaya çalışıyor. Yani hesabını bu pandemi sonrası dünya kredi piyasalarının açılacağı, İşte üretim tedarik zinciri ihtiyacı doğacağı, dolayısıyla Türkiye'nin burada bir rol edinebileceği üzerine hesap yapıyor. Ama tabii bu hesabı yaparsınız, yani bu böyle imkanlar doğabilir ama Türkiye çok uzun süredir, yani çok uzun süredir, bu yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Esasında 2004'ler, 2005'lerden beri sürekli olarak borçlanmaya dayalı, sürekli olarak hani içeride ve dışarıda borca dayalı bir ekonomik model uyguluyor. Yani bu borçla finanse edilen. Dolayısıyla uluslararası finansal sermayeye çok aşırı derece bağımlı bir ekonomi ortaya çıkmış durumda. Siz uluslararası finansal piyasadan bir kaynak bulamadığınız anda içeride bütün faaliyetler bir domino taşı gibi yıkılmaya ya da etkilenmeye başlıyor, sarsılıyor. Her şeyi sarsıyor bu bağımlılıktan dolayı. Bundan dolayı ülkeye sürekli olarak bir dış kaynak girişi sağlamanız gerekiyor, sağlamanız lazım. Hı hı. Oysa 2013'ten beri Türkiye'ye dış kaynak girişi 2013'lerden 2018'lere kadar aşırı düştüğü için zaten krizi tetiklemiş oldu. 2019'da toparlanır gibi, kısmen toparlanır gibi oldu ama üzerine bir pandemi gelince bu sefer iyice 2018'den beri daha kötü bir pozisyona gelmiş oldunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Katar'la birkaç ülkeyle yaptığınız swap anlaşmalarının bu dış kaynağın yerini doldurması mümkün değil. Bu borçları çevirebilmesi, bu borç ödemelerini yürütebilmeniz, istikrarlı olarak yürütebilmenizi sağlamaz bu kadar kaynak. Yani swaplar ister Katar'la yapın, ister başka bir ülkeyle yapın, kısa vadede sadece kuru, dolar kurunu baskı altına almaya dönük ve aslında bir bilanço makyajına dönük bir şeydir. Yani kağıt üzerinde sizin rezervinizi yeterli gösterir. O kadar. Gerçek hayatta ne o dolar, ne sizin ihtiyacınız olan büyük miktardaki ve düzenli iş, finansal kaynağı sağlamış olur. Çünkü swap bir finansal kaynak mekanizması değil.
Yani yatırım çarpma. Gerekiyor. Yabancı yatırımın yani Türkiye'ye yatırım gelmesi gerekiyor.
Ya, tabii ki ya yabancı yatırım gelmesi lazım. Ya da sizin eskisinden olduğu gibi borçlanabilmeniz lazım. Yani bu kaynaklara ulaşabilmeniz lazım. Ama Türkiye'nin borçlanma durumuna baktığımız zaman, dünyanın durumuna baktığımız zaman ne o kadar borçlanabilecek, aşırı borçlanabilecek şirketleriniz, bankalarınız o kadar borçlanabilecek bir durumu var. Ne de zaten Türkiye'ye yabancı yatırım, hani şöyle bir yanılsama vardır. Sanki AKP dönemi büyük yabancı yatırımlar gelmiş gibi. Hiçbir şekilde o abartıldığı kadar bir yabancı yatırım gelmedi. %80'i kısa vadeli sermaye akımlarıydı. Bütün AKP döneminde baktığımız zaman gelen yabancı sermaye diye. Ve uzun sürede aslında 65-70 milyar dolarlık özelleştirme parasıyla idare ettiniz. Yani kaynağınız bunlardı. Bugün böyle bir kaynak ortada görünmüyor. O nedenle şunu şey yapmak lazım. Yani şuradan tartışmak lazım. Hani IMF'ye gidip gitmeme ya da swap bulup bulmama meselesi değil mesele. Mesele sizi uzun süre götürebilecek, istikrarlı götürebilecek bir kaynağa sahip olabilir misiniz, olamaz mısınız? Görünen durum böyle bir kaynak yaratılamıyor. Dışarıdan da içeriden de. Dolayısıyla böyle kısa vadeli, anlık, uluslararası sermayenin, uluslararası finans piyasalarında ortaya çıkabilecek avantajlara bel bağlamış. Yani bir nevi aslında biraz kumar gibi bir şey, bir zar atıyorsunuz. Yani bu zar tutabilir, tutmayabilir. Tamamen sizin dışınızdaki etkenlere bağlı. Şunu da özellikle vurgulamak lazım. Türkiye hani son Berat Albayrak artık ithalatı kestik, ihracata yöneleceğiz, üretime yöneleceğiz, ekonomimizi üretimle taşlandıracağız diye bir laf ediyor. Bu üretim öyle kolay kolay taşlanacak bir şey değil. Çünkü AKP zamanı üretime dair, üretim sektörlerine dair yapılmış yatırımların düzeyi ortada. Yeni kurulmuş işletmelerin düzeyi ortada. Ekonominiz siz büyüme sağlasanız dahi yeterli düzeyde istihdam sağlayamıyor. Bunun nedeni bundan kaynaklanıyor işte. Üretken sektörlerin gelişmesinden değil de tüketim ve inşaat gibi, perakende gibi ya da borçlanma üzerine kurulu bir modelin büyümesi istihdam yaratamadığını gösteriyor. Bundan kaynaklanıyor. Ki Türkiye'nin şu an önümüzdeki en büyük sorunu milyonlarca kişinin işsiz kalması. Ona da bu pandemi zamanı ve sonrası muhtemelen yine büyük kitlesel düzeyde işsizler eklenecek ve bu işsizlik ordusunu eritebilecek herhangi bir yatırımınız, vizyonunuz, programınız bulunmuyor. Sadece kısa vadeli sermaye girişleri imkanlarıyla ekonomiyi çevirmeye çalışıyorsunuz. Yani AKP'nin yaptığı şu an sadece bu. Bu fırsatlara bakmak. Yoksa Türkiye bir gecede birkaç yılda üretim üssü olması mümkün değil çünkü hiçbir şekilde böyle bir ekonomik yapıya sahip değilsiniz. Onu bile yapmanız için dış kaynağa ihtiyacınız var üstelik.
Yani iyi bir tablo gözükmüyor önümüzdeki şöyle zaman diliminde.
Belki son söz. Hani kur, faiz ya da işte bu swap üzerinden yürünen tartışmalarla şimdi krizi okuyabilirsiniz buradan. Ama buradan okuduğunuz zaman yani kurun aşırı artması ve bir anda işte bir swap anlaşmasıyla biraz düşmesi üzerinden bir kriz tarifi yapabilirsiniz ama bu biraz yanıltır bizi. Çünkü bizdeki şu anda giderek büyüyen, gelişen ve önümüzde duran asıl kriz şu an dinamikleri işleyen asıl kriz toplumsal bir buhran. Yani aşırı yoksulluk, yoksulluğun hızla yayılması. Pandemi zamanı gördük ki bu yoksulluk sadece alt kesime, toplumun dar gelirli kesimlerini etkilemiyor. Beyaz yakalılara kadar çıkan her an işini, onların da her an işini kaybettiğini, güvencesiz çalıştığını görüyoruz. Oraya kadar yayılan bir yoksulluk. Artı bu yoksullukla birleşen ağır bir işsizlik. Yani ve üstelik bunun merkezinde gençlerin olduğu bir işsizlik. Bizim şu an bu krizin yapısını, sonuçlarını, nereye varacağını görmemizi sağlayacak esas veriler buralarda yatıyor. Yoksa doların hani bir 10 kuruş çıkması, bir 10 kuruş baskıyla, başka mekanizmalarla, swap anlaşmalarıyla falan düşürülmesi bu sorunu çözmüyor.
Yani o makyajın altında aslında çok derin ve köklü bir sorun var.
Şey yaşanıyor, yani buhran yaşanıyor aslında.
Evet. Peki Bahadır Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.